Ayrım 9. Malta sürgünleri. Bilal N. Şimşir. Sayfa 128. Kaltorp raporu. Sürgün gemisini yola çıkardıktan sonra Amiral Kaltorp çok ivedi bir telgrafla durumu Londra'ya, Malta'ya ve Paris Barış Konferansı'nda Mr. Balfour'a şöyle duyurdu. İngiliz askeri otoriteleri Foreign Office'in 233 sayılı telgrafı uyarınca tutuklanmış bulunan 67 kişiyi Türk makamlarından teslim aldılar. Bunların adları gelecek postayla sunulacaktır. Tutuklular Princess Anna gemisine bindirildiler. Şimdi Malta'ya gönderiliyorlar. İçlerinden 12 kişi Mondros'a indirilecek ve orada hapsedileceklerdir. Askeri makamlar ayrıca son Kars olaylarına karışmış olan 11 kişiyi de Princess Anna gemisine bindirdiler. F.O. 371-4174, 88768, Kaltorp'tan Ferit Paşa'ya nota, İstanbul 28-5919, No 1315. Bu kısa telgraftan sonra Kaltorp, ertesi gün daha ayrıntılı bir rapor kaleme aldı. Olayın nedenlerini, gerekçelerini Lord Curzon ve Mr. Balfour'a anlattı. Malta operasyonuna ışık tutması bakımından bu raporun bazı parçaları aşağıya aktarıldı. İngiliz Yüksek Komiseri şöyle diyordu. 22 Mayıs 1919 Perşembe günü sabah gazeteleri 41 tutuklunun serbest bırakıldıkları haberini verdiler. O gün ben İzmir'de bulunuyordum ama benim yerimdeki Tu Amiral Webb mahpusların serbest bırakılmalarından haklı olarak telaşa kapılmıştır. Gerçekten Türkiye'nin son derece aleyhinde olan Yüksek Konsey kararlarının açıklanması halinde Türklerin bir hareketinden korkuluyordu ve bu son hareket de İzmir'in işgali haberiyle aynı zamana rastladı. Bunun üzerine Amiral Webb o gün yüksek komiserlerin haftalık toplantısına katılmamıştı. Yerine Mr. Oller'i toplantıya yollamıştı. Tutukluların serbest bırakılmalarını önlemek amacıyla hemen askeri otoritelerle görüşmek zorunda olduğu için toplantıya gelemediğini Mr. Oller aracılığıyla bildirmişti. Mr. Oller, sanıkların tutuklu bulundukları yere müttefik muhafızları yerleştirilmesinin önerildiğini de açıklamıştı. Bu tedbir aynı gün uygulanmış ve o semtteki İngiliz komutanının emrinde İngiliz ve Fransız askerlerinden oluşan bir muhafız bölüğü konmuştur. Lord Hazretlerince hatırlanacağı üzere söz konusu kişiler İttihat ve Terakki Komitesi'nin pek ünlü üyeleridir. Öyle ki gerek tamamen müttefiklerden yana olan bugünkü hükümeti ve taraftarlarını yüreklendirmek bakımından gerek buradaki İstanbul'daki ve Taşra'daki İttihat ve Terakki Komitesi taraftarlarının cesaretlerini kırmak bakımından bu kimselerin kaçıp kurtulmalarına karşı sıkı tedbir alınması son derece önem taşıyordu. Hapisten kurtulur kurtulmaz bu sanıkların hemen bütün azılı İttihatçı taraftarlarının çekirdeği olacakları apaçıktı. Bunun sonucunda başkentte bile son derece ciddi karışıklıklar çıkacağından korkuluyordu ve karışıklıklar yalnız bugünkü hükümetin değil fakat aynı zamanda müttefiklerin de maddi ve manevi çıkarlarının son derece zararına olacaktı. Bundan başka Türk makamlarının paniğe kapılmalarından ya da bir halk ayaklanması sonucu bu kimselerin serbest bırakılacaklarından korkuya gerek olmasa bile bunların yargılanmaları öylesine yavaş ve isteksiz yapılıyordu ki bir göz boyamaktan pek ileri gitmiyordu. Tehlike açık olduğu kadar da acildi. Bu durumlar karşısında 3 ay kadar önce majesteleri hükümetince onaylanmış bulunan bir fikre yani bu kimseleri kaçıp kurtulamayacakları fakat adaletin pençesinin kendilerine erişebileceği bir yere sürmek fikrine dönmek gerekiyordu. Şans yardım etti. Bu amaç için kendim Princess Anna gemisini sağlayabildim. İşin ivediliğini tam olarak kavrayan askeri makamla da işbirliği yaparak 28 Mayıs günü mahpuslar gemiye yüklendiler ve gemi aynı gece yola çıktı. Şunu da eklemek isterim ki, şimdiye kadar bana ulaşan bilgilere göre harekatın sonucu pek yararlı ve tam benim düşündüğüm gibi oldu. F.O. 371-4174, 88761, Kaltorp'tan Curzon'a ve Balfour'a rapor, İstanbul 35919, No 887, R. 1315'de. İngiliz Yüksek Komiserinin raporu açıktır. Bundan da anlaşılacağı üzere bazı kimselerin Malta'ya sürülmesinin asıl amacı çıkabilecek bir Türk ulusal direnişini önlemektir. Sürgünlerin çoğu seçkin, dinamik ve gözü pek kişilerdi. Bir direniş hareketini örgütleyebileceklerdi. Hiç değilse İngilizler öyle sanıyorlardı. Türklere dikte edilecek barış şartları belli olunca Türkiye'de bazı patlamalar olabileceğini İngilizler sürekli olarak kaygıyla düşünmüşlerdir. İzmir'in işgali Yüksek Barış Konseyi'nin kararı gereğince olmuştur. Yani İzmir bölgesine Yunanlıların ayak basması ileride Türklere empoze edilecek barış antlaşmasında öngörülecekti. Buna karşı tepkilerin başlaması İngiliz koltuklarının bir belirtisi olarak görülmüştür. İstanbul'daki İngiliz makamları bundan gerçekten büyük telaşa kapılmışlardır. Bekir Ağa bölüğünden bazı tutukluların serbest bırakılmaları ve İstanbul'da mitingler yapılması İngilizlerin telaşını daha da arttırmıştır. Londra'dan gelen talimat istenmekle vakit kaybedilmemiştir. İlk iş olarak Bekir Ağa bölüğüne muhafızlar dikmişler, hiçbir kimsenin serbest bırakılmasına ya da kaçırılmasına fırsat vermemişlerdir. Arkasından baskın biçiminde tutukluları apar topar hapishaneden alıp kamyonlara ve oradan da gemiye doldurmuşlardır. Amiral Kaltorp bu işin pek yararlı olduğunu ileri sürmektedir. Yararlı mı yoksa zararlı mı olacağı ileride anlaşılacaktır. Amiral Kaltorp yaptığı işten memnundur. Memnun olmakta o gün için haklı görünür. Bir operasyonu iyi başarmıştır. Hiçbir olay çıkmamıştır, tek bir silah patlamamıştır. İngilizlerin pek ürktükleri İttihatçı örgüt de kıpırdayamamıştır. Bu iş son derece gizli yürütülmüş, İngilizler kendi müttefikleri Fransızlara ve İtalyanlara bile hiçbir şey sezdirmemişlerdir. Saati gelince darbe indirilmiş, baskın yapılmış ve bütün İstanbul bir olup bitti karşısında bırakılmıştır. Herhangi bir olay çıkmasına zaman ve fırsat bırakılmamıştır. Bu başarısından dolayı İstanbul'daki İngiliz yüksek komiserinin övünmeye hakkı vardır. Bu sonuçtan Londra'da memnun kalır. Türk siyasi tutukluları İstanbul'dan kaçırılmakla Türkiye politikasında iyi bir tutamak ele geçirildiği fikri egemendir. Londra yetkilileri Türkiye'de artık ciddi bir direniş olmayacağı hayaline kapılırlar. Ellerindeki sürgünlerin iyi bir koz olacağını düşünürler. Raporlar Londra'ya ulaşınca Foreign Office yetkililerinden Mr. Edmonds, sürgünlerin Türkiye'deki İttihatçılara karşı bir rehin olarak tutulacağını söyler ve gerekince bunları rehin tuttuğumuzu açıklayabiliriz der. F.O. 371.473.83.002 W.G.E.'nin 4.6.1919 günlü notu. Bir başka yetkili, içlerinde İttihat ve Terakki'nin çok önemli üyeleri var ve bunları Malta'da hapsetmek bizim için çok işe yarayabilir bir şey diye not düşer. Bu notun altına Lord Curzon evet anlamında parafını koyar. İbit GK'nın 7.6.1919 günlü notu. İngilizler Türkiye'de direnişin yalnız İttihatçılardan geleceği ya da direnişten yana olan her Türk'ü mutlaka İttihatçı olduğu kanısındadırlar. İttihatçıların ileri gelenleri rehin tutulunca kalanları kıpırdamayacak ve direnişi olamayacak diye savunurlar. Bu avunma uzun sürmeyecektir. Londra'nın ünlü Times gazetesinin yorumu da Amiral Kaltorp'un doğrultusundadır. Gazete 5 Haziran günü uzunca bir haber yazı yayımlar ve olayı yorumlar. Buna göre İttihatçı liderlerinin sürülmeleri Türkiye'de iyi etki yapmış, tepki az olmuş, ya sürgünlerin sempatizanlarından ya da kararsız kişilerden gelmiş. Kararsızlar tutukluların Türk mahkemelerince yargılanmasını ileri sürüyorlarmış ama bu düşünce yersizmiş. Çünkü nasıl olsa Türkiye'nin imzalayacağı barış anlaşmasında bu konuda hükümler bulunacak ve Türkiye bu kimselerin yabancı mahkemelerce yargılanmalarını kabul edecekmiş. Gazete, Türkiye'deki resmi çevrelerin Ferit Paşa hükümetinin İttihatçıların sürülmelerinden memnun kaldıklarını da belirtir. Çünkü bunları yargılamak gibi bir sorumluluktan kurtulmuşlardır. Zaten yargılama işi de başarısız kalmıştır. Deportation of Turkish Suspects, Eventual Trial by Allies, The Times, London, 5.6.1919. Bir başka raporunda Amiral Kaltorp şunları söyler. Siyasal durum nedeniyle Türk makamları Seraskerlik cezaevindeki tutukluların güvenle korumasını Mayıs ayında artık yüklenemez oldular. Savaş zamanının ihtiyat tedbiri olarak başlıca tutuklular bize teslim edildiler ve 28 Mayıs günü Malta'ya sürüldüler. Bu işte yüksek komiserlik şu noktalardan yürüdü. A. Sadrazam kişisel bir ricada bulunarak Türk hükümetinin yüklenemeyeceği sorumluluktan kurtarılmasını istedi. B. Tutukluların hapisten kaçmalarından ve bunun sonuçlarından bizim kendi korkumuz. C. Bu kimselerin serbest kalınca mütareke hükümlerinin uygulanmasına engel olmaları tehlikesi. D. Tutukluların 3'te 2'sinin Foreign Office'in 233 sayılı telgrafındaki maddelere girmesi, yani bunların sürülmelerine ve daha sonra müttefik mahkemelerince yargılanmalarına müsaade edilmiş olması. E. Türk Harp Divanı'nda yargılamanın göz boyama olması ve bizim kendi prestijimize zarar vermesi. F.O. 371, 4174, 118-377, Kaltorp'tan Curzon'a rapor, İstanbul 1-8-1919, No. 1364, 5056, 14. 78'ler. 28 Mayıs gecesi İstanbul'dan demir alan Princess Anne adlı İngiliz gemisi 78 sürgün götürür. Bunların 67'si İstanbul'dan Bekir Ağa bölüğü cezaevinden alınmıştır. Geri kalan 11 kişi ise İngilizlerce dağıtılan Kars Şurası üyeleridir. Bunlar İngiliz Yüksek Komiserliğince değil, askeri makamlarca tutuklanıp sürülmüşlerdir. Amiral Kaltorp bu 11 kişiyi Türk makamlarına bildirmemiştir. Bu yüzden olacak ilk sürgün kafilesi bugüne kadar 67 kişi olarak biline gelmiştir. Çeşitli yayınlara da hep 67 kişi olarak geçmiştir ki yanlıştır. Bekira bölüğünden alınan 67 kişi hiçbir ayrım yapılmaksızın tek bir liste olarak sürülürler. Amiral Kaltorp daha sonra bunları 3 grupta toplar. 1. 12 eski nazır ve politikacı 1. sınıf tutuklular. 2. 41 eski nazır, politikacı, vali, biraz daha küçük görevliler 2. sınıf. 3. 14 subay İngiliz savaş tutsaklarına kötü davranmaktan sanık tutuklular. 1. 12'ler. Önce Limni'ye, sonra Malta'ya sürülenler. Sürgün gemisi İstanbul'dan Malta'ya kadar gider ama giderken 29 Mayıs 1919 günü Limni adasına uğrar ve sürgünlerden 12 kişiyi Mondros limanına boşaltır. Bunlar Amiral Kaltorp'un 1. sınıf diye nitelediği kişilerdir. 7 ay önce mütarekenin imzalandığı Mondros'ta hapsedilirler. 4 ay kadar burada kaldıktan sonra 21 Eylül günü Malta'ya sürülürler ve öteki kader yoldaşları sürgünlere katılırlar. Malta adasında kaldıkları sürgün numaralarına göre bu 12 kişinin künyeleri ve sözde suçları şöyle sıralanmıştır. 2754 Prens Abbas Halim Paşa, eski Nafia Nazırı, sürülme nedeni Türk İmparatorluğu'nun kaderinden sorumlu kabinenin üyesi olmak ve Ermenilere zorbalık. 2755 Prens Said Halim Paşa, eski Sadrazam, sürülme nedeni Ermenilere zorbalık. 2756 Mithat Şükrü Bey Bileda, İttihat ve Terakki Fırkası Umumi Katibi, Burdur Mebusu, eski Marif Nazırı, sürülme nedeni Ermeni Kırımı. 2757 Hacı Adil Bey, Mebusan Meclisi Reisi, sürülme nedeni asayişi bozmak, Kırım gibi suçlar. 2758 Mahmut Kamil Paşa, eski 5. Ordu Kumandanı, sürülme nedeni Ermeni Kırımı ve sürgünü. 2759 Ziya Gökalp, Darülfünun Hocası, Akdağ Madeni Mebusu, sürülme nedeni asayişi bozmak, Ermenilere zorbalık. 2760 Halil Bey Menteş, eski Adliye ve Hariciye Nazırı, sürülme nedeni İttihat ve Terakki üyesi olmak, Ermenilere zorbalık. 2761 Kemal Bey Kara Kemal, eski İyaşe Nazırı, sürülme nedeni asayişi bozmak. 2762 Ali Münif Bey, eski Nafia Nazırı, sürülme nedeni spekülasyon, Ermenilere zorbalık. 2763 Ahmet Şükrü Bey, eski Marif Nazırı, mebus, sürülme nedeni asayişi bozmak, Ermenilere zorbalık. 2764 Ahmet Ağaoğlu, Darülfünun hocası ve yazar, eski Afyonkarahisar mebusu, sürülme nedeni asayişi bozmak, Ermenilere zorbalık. 2765 Hüseyin Tosun Bey, Erzurum mebusu, Milli Telgraf Ajansı sahibi ve müdürü, sürülme nedeni asayişi bozmak, Ermenilere zorbalık. FO 371-4174, 88768, Kaltorp'tan Körzin'e rapor İstanbul 31-5919, No 894-3. FO 371-4175, 170560, War Office'den Foreign Office'e yazı, Londra 21-1920, No 0103-3883-M16. FO CP 3269, War Office'in 29-8-1919 günlü muhtırası. Anlaşılacağı üzere bu 12 sürgünün hemen hepsi İttihat ve Terakki iktidarının adamlarıdır. Özellikle savaş yıllarında nazır, mebus, hoca ve yazar olarak ön sırada rol almışlardır. Birinci Dünya Savaşı'nda Türkiye en başta İngilizlerle savaşmıştır. Çanakkale Savaşı'na katılan Fransızlar hitaba katılmazsa Rusya'nın savaştan çekilmesinden sonra Türkiye'nin karşısında yalnız İngiltere kalmıştı. İngilizler bunun öcünü alacaklardır. İngiltere'ye karşı savaşı yürüten ve uzatan İttihat ve Terakki iktidarının adamlarını yakalayıp sürmektedirler. Bunların asıl suçları İttihatçı ya da İttihatçıların adamları olmalarıdır. Ama İngilizler bu sürgünlerin hepsine birer Ermeni lekesi de sürmeye kalkışmışlardır. Kaleminden başka silahı olmayan Ziya Gökalp ve Ahmet Ağaoğlu gibi kişiler bile Ermenilere zorbalık suçuyla lekelenmek istemişlerdir. Aslında Ermeni Kırım'ı Ermenilere zorbalık gibi sözüm ona suçlar, çalınmış minareye uydurulmak istenen kılıflardır. İngilizler sömürgeci emellerini gerçekleştirip Türk ulusunu boyunduruk altına almak amacıyla suçlar ve suçlular icat etmişlerdir. Doğrusu bu sözde Ermeni Kırım'ı tezgahlanmış bir planı yürütmek için uydurulmuştur. Şimdi uydurma suça uydurma failler bulunmuştur. 2. 41'ler, 2. sınıf sürgünler. Önce Limni'ye sürülen 12 kişiden başka yine İttihat ve Terakki iktidarının adamları sayılan 41 kişi daha vardır. Doğrudan doğruya Malta'ya sürülmüşlerdir. Amiral Kaltorp bunları 2. sınıf sürgünler olarak adlandırmıştır ama bunların içinde 5 eski kabine üyesi, 11 mebus, 8 vali vardır. Ancak yarıdan daha azı 17 kişi mutasarrıf, kaymakam gibi daha küçük görevlerdir. Bu 17 kişinin içerisinde generalden binbaşıya kadar 4 asker de vardır. Bu ikinci grup sürgünler de birinci gruptakiler gibi asayişi bozmak, Ermeni kırımı, Ermeni sürgünü, Ermenilere zorbalık gibi sözde suçlardan sanık olarak gösterilmektedirler. 28 Mayıs günü İstanbul'dan alınan ve 2 Haziran'da Malta'ya sürülen bu 41 kişinin sürgündeki numaralarına göre adlarıyla son görevleri şöyledir. 2675 Hüseyin Cahit Yalçın, İstanbul Mebusu gazeteci. 2682 Tevfik Hadi Bey, siyasi polis müdürü. 2684 Yusuf Ziya Bey, emekli binbaşı, İttihat ve Terakki üyesi. 2685 Habib Bey, Bolu Mebusu. 2686 Mehmet Sabit Bey, Sivas valisi. 2687 Veli Necdet Bey, Dahiliye Nazırlığı müsteşarı. 2688 Hasan Fehmi Bey, Sinop Mebusu. 2689 Ali Fethi Bey Okyar, eski Sofya Sefiri Dahiliye Nazırı. 2690 Tahir Cevdet Bey, Ankara Valisi. 2691 Rahmi Bey, İzmir Valisi. 2692 İsmail Canbulat Bey, Dahiliye Nazırı. 2693 Mithat Bey, İttihat ve Terakki Üyesi. 2696 Nevzat Bey, Yüzbaşı. 2697 Mümtaz Bey, Emekli Yarbay. 2698 Fazıl Berki Bey, Çankırı Mebusu. 2700 Ahmet Cevat Bey, Albay, İstanbul Mevki Kumandanı. 2701 İbrahim Bedrettin Bey, Diyarbakır Valisi. 2703 Ferit Bey, İttihat ve Terakki Katibi. 2702 Atıf Bey, Ankara Mebusu. 2704 Macit Bey, Divan-ı Muhasebat Memuru. 2705 Hüseyin Kadri Bey, Karesi Mebusu. 2706 Hoca Rıfat Efendi, İttihat ve Terakki Temsilcisi. 2711 Mustafa Asım Bey, Of Mutasarrıfı. 2712 Hilmi Bey, Kırklareli Mutasarrıfı. 2718 Zekeriya Zihni Bey, Edirne Valisi. 2719 Ahmet Muammer Bey, Konya Valisi. 2723 Gani Bey, İttihatçı. 2724 Ahmet Bey, Sivas Valisi. 2728 Salah Cimcoz Bey, İstanbul Mebusu. 2729 Mehmet Sabri Bey, Saruhan Mebusu. 2730 Süleyman Suudi Bey, Lazistan Mebusu. 2731 Beydullah Efendi, İzmir Mebusu. 2732 Doktor Süleyman Numan Paşa, Ordu Sağlık Müfettişi. 2733 Memduh Bey, Musul Vadisi. 2734 Hayri Efendi, Şeyhülislam. 2735 Sahip İbrahim Pirzade, Şurayı Devlet Reisi, Nazır. 2736 Ahmet Nesimi Bey, Hariciye Nazırı. 2737 Faik Bey, Merzifon Kaymakamı. 2738 Şükrü Bey Kaya, Mülkiye Müfettişi. 2739 Hacı Ahmet Paşa, Enver Paşa'nın babası. 2740 Rıza Hamit Bey, Bursa Mebusu. Bekir Ağa bölüğünden alınıp Malta'ya sürülen ikinci grup ya da ikinci kategori 41 kişinin tam listesi budur. Yine 2 Haziran 1919 günü Malta'ya varan sürgünler arasında bir üçüncü grup daha vardır. Bu gruptaki sürgünlerin sayısı ise 14 kişidir. Bunlar albayla yüzbaşı rütbelerinde subaylardır. Birinci ve ikinci gruplar daha ziyade siyasal suçlulardır. Üçüncü gruptaki 14 subay ise savaş suçlusu sayılırlar. İngiliz savaş tutsaklarına kötü davranmaktan sanık olarak Malta'ya sürülmüşlerdir. Bu subayların adları yukarıda bir manga subay başlığı altında verilmiş bulunmaktadır. 28 Mayıs 1919 günü İstanbul'dan alınarak Limni'ye ve Malta'ya sürülmüş olan 67 kişinin listesi böylece tamamlanmış olmaktadır. 3. Kars Şurası üyeleri 11 kişi. Kars Şurası, Yakup Şevki Paşa komutasındaki 9. Ordu'nun İngiliz baskısı altında Kars, Ardahan ve Batum sancaklarından çekildiği sırada doğmuş bir hükümetti. Tam adı Güneybatı Kafkas Hükümeti'dir. Cihangiroğlu İbrahim Bey'in önderliğinde 1 Ocak 1919 günü kurulmuştu. Asıl amacı Türk ordusunun koruyucu kanadından yoksun kalan yerli halkı Ermeni ve Gürcü saldırılarına karşı korumaktı. Kendi ölçüsünde bir kurtuluş savaşı veriyor ve saldırılara karşı yiğitçe direniyordu. Ama İngiliz saldırısına dayanamadı. İngilizler daha sonra 16 Mart 1920 günü İstanbul'u işgal etmenin, parlamento binasını basmanın ve parlamento içinde bazı mebusları tutuklayıp Malta'ya sürmenin ilk provasını Kars'ta yaptılar. Bir yıl kadar önce hemen hemen aynı olay Kars'ta görülür. General Thompson komutasındaki İngiliz alayı 13 Nisan 1919 günü Kars Şura Hükümeti'nin parlamentosunu bastı. Şura ileri gelenlerini tutukladı. Önce Batum'a gönderdi. Bu kimseler oradan İstanbul'a gönderilip 28 Mayıs 1919 günü kalkan Princess Anna gemisiyle Malta'ya sürüldüler. General Thompson, Kars Şurası'nı dağıttıktan sonra kötü bir Türkçeyle şu bildiriyi yayımladı. İngiliz askerleri Kafkasya'da asayişi sağlamak amacıyla buraya geldi. Kars şurası bütün halk için gerekli olan bu hizmet için yardıma çağrılmıştı ama o bunu yapmadı. Kars şurası ahali arasında karışıklık saldı. Şimdi bu şura İngiliz kumandanlığınca azledilmiştir. Bundan sonra yönetim İngiliz kumandanlığının elindedir. Halk İngiliz kumandanlığının her emrine uymak zorundadır. İngiliz kumandanlığı ahaliye önceki yerlerinde ev verip rahat yaşam sağlayacaktır. Her millete bir gözle bakılacaktır. Cevat Dursunoğlu, Milli Mücadelede Erzurum, Ankara 1946, sayfa 46. Bozuk Ermeni Türkçesiyle kaleme alındığı anlaşılan bu bildiriyi dilini biraz düzelterek ve anlaşılır kılarak aldık. İngilizler vaatlerine rağmen Kars'ı Ermenilere teslim ettiler. Kars Şurası 3,5 ay kadar yaşanmıştır. 1 Ocak 13 Nisan 1919. Ondan sonra kurulan Olto hükümeti 1 yıl kadar yaşayacaktır. İngilizler Kars Şurası'nın bütün üyelerini yakalayamamışlardır. Yakalayıp Malta'ya sürdükleri 11 kişidir. Bunlar arasında 2 Rum üye de vardır. Buna şaşmamak gerekir. Türk'ün doğudaki savaşı Ermeni'ye karşıdır. 2 Haziran 1919 günü Malta'ya sürülen Kars Şurası üyelerinin sürgün numaraları sırasına göre adları ve görevleri şöyledir. 2713 Aziz Cihangirov, Şura Adalet Bakanı Mümessili. 2714 Paolo Yamusev, Şura Rum Üyesi. 2715 Hasan Han Cihangiroğlu, Şura Savunma Bakanı. 2716 Mehmet Bey Ali Beyzade, Kars Sivil Valisi. 2717 İbrahim Cihangiroğlu Şura Başkanı. 2720 Musa Bey Salahov Polis Müdürü. 2721 Yusuf Bey Yusufov Şura Gıda Bakanı. 2722 Tauçitgin Memjelev Emniyet Müdürü. 2725 Radzinski Matroi Şura Rus Üyesi. 2726 Vafiades Stefani Şura Rum Sosyal Yardım Bakanı. 2727 Muhlis Bey Mehmetoğlu PTT Genel Müdürü. FO 371-4174, 118-380, Kaltorp'tan Körzına Yazı, İstanbul 5-8-1919, No 1367'ye R-1315D, ek liste. FO CP 3269, War Office'in İngiliz kabinesine raporu, Londra 29-8-1919. Bu 11 kişiyle ilk sürgün kafilesi tamamlanmış olur. Şöyle ki, önce Limni'ye ve oradan Malta'ya sürülen 12 kişi, doğruca Malta'ya yollanan 41 siyasi suçlu, 14 kişilik bir subay grubu, dağıtılan Kars Şurası üyeleri 11 kişi olmak üzere toplam 78 sürgün eder. En büyük sürgün kafilesi budur. Malta öncüsü gibi 2 ay kadar önce adaya sürülen Ali İhsan Sabis ile yoldaş onbaşıyı da bu kafileye ekleyince 1919 Haziran başında sürgünlerin sayısı 80'e çıkar. Bundan sonra küçük gruplar halinde sürülecek olanlarla sürgünlerin sayısı artacaktır. Şimdi sürgünleri Limni ve Malta'da bırakıp müttefiklere dönelim. Sürgün konusunda müttefiklerin kendi aralarında bir kavga vardır. Fransız protestosu. Tutukluların cezaevinden apar topar alınıp hemen Malta'ya sürülmeleri sürpriz yarattı. Bu İngiliz darbesi Fransızlar için bir şok oldu. Gerçi Fransızlar İngilizlerle birlikte Bekir Ağa bölüğü cezaevine muhafızlar koymuşlardı. İngiliz subayının komutasındaki muhafızların yarısı Fransızdı. Ama bu tedbir tutukluların kaçırılmalarına karşı alınmıştı. İngilizlerin cezaevinden insan kaçıracaklarını Fransızlar akıllarına getirmemişlerdi. Fransız görüşü daha Şubat ayında İngilizlere anlatılmıştı. Fransa bu kimselerin ancak Türk mahkemelerince yargılanabilecekleri kanısındaydı, sürülmelerini kabul etmiyordu. Fransa'nın bu görüşünü bilen İngilizler bu kez işi çok gizli tutmuşlardı. Müttefikleri Fransızlara hiçbir şey sezdirmemişlerdi. Tutukluları kaçırıp Malta'ya sürme planı önceden Fransızların kulağına gitmiş olsaydı belki operasyon başarılamazdı. İstanbul'daki Fransız makamları tam anlamıyla atlatılmışlardı. Yalnız atlatılmakla kalmamışlar, aynı zamanda İngiliz oyununa gelmişlerdi. İngilizler, Fransız komutanlığının haberi olmadan cezaevini koruyan Fransız muhafızlarını da kaçırma ve sürme işinde kullanmışlardı. Bunu duyar duymaz Fransız başkomutanı General Franche d'Esperey fena halde sinirlendi. Üstelik Franche d'Esperey, İstanbul bölgesindeki bütün müttefik kuvvetlerinin başkomutanıydı. Başkomutana haber verilmeden böyle bir operasyona kalkışılması hazmedilir şey değildi. Olayı duyar duymaz General Franche d'Esperey hemen protesto etti. General Milne şunları yazdı. İngiliz askeri otoritelerinin İttihat ve Terakki üyelerini 28 Mayıs günü cezaevinden alıp götürdüklerini basından öğrendim. Türkiye'deki müttefik orduları komutanının asayişin korunmasının ciddi olarak etkileyebilecek böylesine önemli bir olaydan beni haberdar etmeyi uygun görmeyişine şaştım. Tutukluların alınıp götürülmesi konusunda müttefikler arasında önceden hiçbir anlaşma yapılmamıştır. Tutukluların sürülmesi kuşkusuz hükümetiniz emriyle yapılmıştır ve bu bakımdan İngiliz hükümetinin kendi amaçlarını gözeten siyasal bir tedbirdir. Mahpusların taşınmaları sırasında İngiliz subaylarınca alınan asayişi koruma taleplerine cezaevini korumakta olan Fransız askerlere de katılmışlardır. Fransız komutanlığının haberi olmadan Fransız askerlerinin böyle bir amaç için kullanılmaları uygun görülmez kanısındayım. Belirtmek isterim ki bu askerler yalnız askeri nitelikteki bir harekatta kullanılmak amacıyla İngiliz komutanlığının emri altında bulunuyorlardı. Siyasal niteliği ve yaratabileceği duygular nedeniyle böyle bir polis tedbirin Fransız askerlerinin muhafaza altında bulunan İstanbul'da asayişi önemli ölçüde etkileyebileceği inkar edilemez. F.O. 371-4174-102588. Bunları söyledikten sonra General François Desperey, İngiliz orduları komutanından iki şey ister. 1. İngiliz komutası altına verilmiş olan İstanbul'daki Fransız taburunun derhal Bakırköy'e yollanması, yani İngiliz komutanlığı emrinden ayrılması. 2. Bundan böyle Fransız askerlerinin siyasal amaçlar için kullanılmaması. General Mill bu istekleri kabul eder. Fransız askerlerini kullandığım için General François Desperey'den özür dilerim, der. Bunu müttefikler arasında işbirliği ilkesi gereğince ve Türklere karşı birlikte hareket etme düşüncesiyle yaptığını ileri sürer, kendisini savunmaya çalışır. F.O. 371-4174-102258 Mill'den War Office Şifretel İstanbul 31-5-1919 No. G.C. 869 ve aynı günlü 1302'ye 2G sayılı Şifretel. Olay İstanbul'daki müttefik komutanlıkları arasında ciddi bir sürtüşme yaratmıştır. İngiliz-Fransız askeri işbirliğinde ufak bir çatlak doğurmuştur. İngiliz generali özür dilemek zorunda kalmıştır. Ama kavga bu kadarla kalmaz. Komutanlardan sonra yüksek komiserler arasında da bir tartışma görülür. İngiliz yüksek komiseri Calthorpe, sürgün gemisini Malta'ya doğru yola çıkardıktan bir gün sonra Fransız ve İtalyan yüksek komiserlerine olayı duyurur. Hükümetinin talimatı gereğince Türk tutukluların cezaevinden alınıp Limni'ye ve Malta'ya sürüldüğünü bildirir. Bunların ileride müttefiklerce kararlaştırılacak biçimde yargılanıp cezalandırılıncaya kadar orada kalacaklarını söyler. 5 Mart 1919 günlü bir yazısında yollama yapar. F.O. 371-4179-88768 Calthorpe'dan Fransız ve İtalyan yüksek komiserlerine yazı İstanbul 29-5-1919 No. 1315'e D. İtalyan yüksek komiserinden herhangi bir ses çıkmaz ama Fransız yüksek komiseri de Frans sesini yükseltir. Önce İngiliz meslektaşının sözünü ettiği 5 Mart günlü yazıyı aldığını söyler. Aslında bu yazı yüksek komiserlere değil sadrazama yollanmıştı. Sonra şunları yazar. Bu Osmanlı kişilerinin İngiliz gemisine bindirilmesi benim için bir sürpriz oldu çünkü İngiliz hükümetinin böyle bir girişiminden bana önceden haber verilmemişti. General François Desperey'in size göndermiş olduğu 11 Şubat günlü yazıda söylenenlerle yetinmek isterim. Bu yazıda size suçluların cezalandırılmasının Türk makamlarının görevi olduğu bildirilmişti. F.O. 371-4174-90538 De France'dan Calthorpe'a yazı 2-6-1919. Yüksek Komiser Calthorpe da Fransız Yüksek Komiseri De France'dan özür diledi. Tutuklulukları çok acele olarak sürmek gerektiği son derece sıkışık olduğu için önceden Fransız meslektaşına haber veremediğini söyledi. F.O. 371-4174-88761 Calthorpe'dan F.O.'ya rapor 35-1919 No. 887. Ama sanıkların Türk makamlarınca yargılanmak gerektiği konusundaki Fransız görüşünü sessiz geçiştirdi. İstanbul'daki Fransız makamlarının tepkilerini bildiren telgraflar Londra'ya ulaşınca İngiliz dışişleri yetkililerinden biri "Şimdi Fransız protestosunu beklemeliyiz." dedi. F.O. 371-4173-81880-26-1919 günlü not. Gerçekten komutanlar ve yüksek komiserler düzeyindeki protestolardan sonra hükümet düzeyindeki Fransız protestosu da gecikmedi. Londra'daki Fransız Büyükelçiliği 4 Haziran 1919 günü İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na uzunca bir protesto notası verdi. Notada Türk savaş suçluları ile ilgili olarak Şubat ayında iki ülke arasında yapılmış yazışmalar özetle hatırlatıldıktan sonra şöyle denmekteydi. Fransa hükümeti, mütarekeden önce işgal edilmemiş olan Osmanlı topraklarında tutuklanan Osmanlıların Türkiye dışına sürülmelerine karşıydı. Gerçekten Türkiye dışındaki hiçbir mahkeme bu kimseleri yargılamak, bu amaçla delil toplamak, tanıkları dinlemek bakımlarından usulü gereğince etkili olamaz. Sonra Osmanlı sanıklarının Türkiye dışına sürülmeleri müttefiklere karşı olanlarca keyfi bir öç alma olarak gösterilebilir ve suçluları Türklerin gözünde meşhur edip şehitlik mertebesine yükseltebilir. Fransa hükümeti İstanbul'daki İngiliz makamlarının oradaki Fransız makamlarına önceden haber bile vermeden Osmanlı suçlularını alıp Malta'ya sürmeye karar vermiş olmalarını öğrenmekten üzüntü duymaktadır. F.O. 371 4173-84188 Fransa Büyükelçiliğinden Foreign Office'e nota Londra 4-6-1919. İngiltere Dışişleri Bakanlığı bu notaya önce 14 Haziran günü bir ara cevap verdi. İstanbul'dan ayrıntılı rapor beklendiğini bildirdi. Türk Sıkı Yönetim Mahkemesi'nin oyalayıcı tutumu ve sanıkların hapisten kaçma tehlikesi yüzünden tutukluların Malta'ya sürülmesine karar verilmiş olabileceğini söyledi. Curzon'dan Paul Campbell'a nota Londra 14-6-1919 084 ila 88. Ondan sonra 20 Haziran'da daha uzun bir nota verildi. Kaltorp'un olayı anlatan raporu hemen hemen olduğu gibi notaya geçirildi. Bu durumda sanıkların Malta'ya sürülmelerinin tamamen haklı olduğunu ekselansları da kabul ederler dendi ve sürme kararının önceden Fransa'ya bildirilmediği için özür dilendi. Lord Curzon, Fransa hükümetine samimi üzüntülerimi bildiririm dedi. F.O. 371-4174-88761 Curzon'dan Paul Cambon'un nota Londra 26.919 No 38.761 İngiltere sanıkları Malta'ya sürmüş olmaktan dolayı özür dilemiyordu. Bu konuda yerden göğe kadar haklı olduğu kanısındaydı. Yalnız İstanbul'daki Fransız makamlarına önceden haber verilemediği için üzüntülerini bildiriyordu. Yazışmalar bu noktada kaldı. Fransız protestosu hiçbir şeyi değiştirmedi. İngiltere daha birçok kişiyi Malta'ya sürecekti. 9. ayrımın sonu, sayfa 144.